Ayırım 25, 344. sayfa. Stavet, Long Beach'e gidebilmek için otoyola çıktı. Jennifer yağmur sularının boşandığı camdan dışarıya baktı. Fırtına giderek daha kötüleşiyordu. Son 5 kilometre boyunca puzzle'ın parçaları bir yerine otururken kafası hızla çalışmıştı. Stavet, Torino'dayken Mark hakkında söylediğin doğruydu dedi. Kelso Nemo'nu uyup senin peşine takılmıştı. Jennifer sarsılmış, Mark'ın ona ihanet edip peşinden gelmesine, onu izlemesine akıl erdiremez olmuştu. Yine de bu davranışıyla Mark'ın ona ne kadar değer verdiğini anladı. Bunu anlayınca da kendi duygularını sorgulamaya başladı. Kendi kendine karşı dürüst olup Mark'a karşı aynı duyguları beslediğini söyleyebilir miydi? Peki ama bütün bu duygu trafiğinin içinde Nick Stavez'e karşı hislerinin yeri neresiydi? Şimdilik bu soruya cevap veremiyordu ama yaşadığı şoka rağmen adamın çekiciliği hala yerinde duruyordu. Bütün bunları nasıl öğrendin? Mark'ın evine bir dinleme cihazı yerleştirdik. O ve Kelso senin İsviçre'ye vardığından beri peşindeydim. Neden? Kelso onunla ilgili bir şey bulmam durumunda yanında sana yakın birinin bulunmasını istiyordu. Sanırım Mark'ı nasıl kullanmak istediğini biliyorum. Nasıl kullanacaktı? Sen cesedi teşhise gider gitmez, Mark'tan varlığından seni haberdar etmesini isteyecek, onun senin için endişelenip peşinden Avrupa'ya geldiğini anlatmasını söyleyecekti. Ondan sonra da Mark yanından ayrılmayarak Kelso'nun her gelişmeden haberdar olmasını sağlayacaktı. Ama işte o sırada sahneye çıkıp Kelso'nun planlarını alt üst ettim. Mark Kelso'nun seni korumak istediğini sanıyordu. Peki Kelso'nun istediği ne? Başlangıçta sadece kendi kıçını korumak ve paranın payına düşen bölümüne ne olduğunu öğrenmek istiyordu ama şimdi disketin varlığından haberdar olduğundan asıl o disketi bulmak zorunda olduğunu düşünüyor. Bana kalırsa disketi Moskovalılara satıp 50 milyondan payının düşmesi gereken miktarı kurtaracaktı. Chuck McCall'u da onun öldürttüğüne inanıyoruz. Neden öldürsün? Buzuldaki ceset ortaya çıktıktan sonra Kelso kendini kaygan zeminde bulup işin içinde kendisinin de rol aldığını kanıtlayacak herhangi bir ipucu olup olmadığının telaşına düştü. Sırt çantasında neler olduğunu öğrenmek için onun ya da adamlarından birinin Chuck McCall'la buluştuğuna inanıyoruz. Ardından muhtemelen izlerini kaybettirmek için McCall'ı öldürttü. Jennifer transa girmiş gibiydi. Endişe beynini kemiriyordu. Gözlerine Nick Stavez'e dikti. Ya bana anlattıklarının hepsi yalansa, ya asıl tehlike ondan geliyorsa? Adamın söylediği her şeye inanmak, onun yanında kendisini güvende hissetmek istiyor ama bir türlü kuşkusunu yenemiyordum. Neyim var Jennifer? Hiçbir şeyim yok. Babanın kutuyu nereye sakladığını bilmediğini söylemiştin ama her şeyi yeniden düşünmek zorundasın. Hem de çok, çok dikkatli Jennifer. Eğer o kutunun evde bir yerlerde olma ihtimali varsa ya da baban kutuyu nereye sakladığını gösterecek en ufak bir işaret bırakmışsa Kelso'dan önce onu bulmak zorundayız. Anlıyorsun değil mi? Evet. O disketi bulmak Kelso için ölüm kalım meselesi. Sakın yanılgıya düşme. Disketi bulmak için paranın satın alabileceği en iyi profesyonelleri tutacaktır. Ya senin adamların? Telefon edeceğim onlara. Bütün yol boyunca hemen arkamızda olacaklar. Seves cep telefonu çıkarıp birkaç numara tuşladı. Sonra dinleyip kaşlarını endişeyle çattı. Jennifer, ne olmuş? Diye sordu. Hizmet sağlanamıyor ama merak etme. Birazdan yeniden denerim. Korkuyorum. Eğer Kelso hakkında bütün söylediklerine inanmam gerekiyorsa o zaman her şeyi yapabilir demektir. Cep telefonlarımızı etkisizleştirmek bile. Bunu yaptığını sanmam diye Jennifer'i rahatlatmaya çalıştı Stavet. Bana kalırsa fırtına yüzünden teknik bir sorundur. Beni dinle Jennifer. Bu işi göz açıp kapatıncaya kadar bitirip halledeceğiz. Ondan sonra Kelso ile hesabımızı kapatırız. Ama şimdilik en önemli olanı babanın o kutuyu nereye sakladığını bulmak. Annemlerin evini aramak bir işe yaramaz mı sence? O kutunun konabileceği birçok yer bildiğinden eminim. Bence de. Seves bir yeri direksiyondayken öteki elini uzatıp usulca Jennifer'ın eline dokundu. Bana yardım edecek misin? Evet. Cove End'e döndüklerinde yağmurun şiddeti artmış, ortalığı sel götürmeye başlamıştı. Ev karanlığa gömülüydü ama ön kapının kilidi açıktı. Stavis Chevrolet'i kapıdan içeri sokup çakıl taşlarının üzerinde durdurdu. Varmışlardı. Limuzin Long Beach'in 8-9 kilometre uzağında yağmur altında 120 kilometre ile ilerliyor. Ön camı kamçılayan yağmurun altında gözünü yoldan ayırmamaya çalışan Mark kendini gerginlikten kopacak gibi hissediyordu. Kelso, bir sonraki çıkıştan Long Beach istikametine gir ve Cove End'e doğru dön, dedi. Neden orası? Çok fazla soru soruyorsun Ryan. Jennifer orada mı yoksa? Annesiyle babasının evinde. Bütün bunları disketi bulmak için öyle değil mi? Kelso belli belirsiz sırıttı. Neyin peşindesin Ryan? Noktaları birleştirmek için yardıma mı ihtiyacım var? Sen sadece bir sonraki çıkışı kaçırmamaya bak. Bazı cevaplar istiyorum Kelso. Paul March'ın öldürülmesinin arkasındaki kişi sensin değil mi? Bütün bunlar bir şekilde senin marifetin. Kelso'nun sırıtması genişledi. Demek bütün parçalar yerine oturuyor. 50 milyonu sanki Mark çalmış gibi gösterdin ama gerçekte parayı sen aldın. Epeyce yaklaştın. Ben ve Lazar paylaşacaktık. Aramızda bir anlaşma yaptık. Yalnız o ve Mark öldüğünde para Wazenhorn'da bir yerde kayboldu. Bütün bildiğim paranın boktan bir yarığa düştüğü ve bir daha asla bulunamayacağı. Tıpkı Mark ile Lazar'ın cesetleri gibi. Oysa planının böyle sonuçlanacağını hiç hesaba katmamıştın değil mi? Kelso kafasını salladı. Katmadım. Lazar 50 milyonla kaçacak. Marsh da Vogel kardeşlerle birlikte öldürülüp cesetleri dipsiz yarıklardan birine atılacaktı. Daha sonra 50 milyonu hiç aramadım. Kelso'nun dudakları gerildi. Planımın zayıf halkası buydu ya. Lazar sınırı tam olarak nereden geçeceğini hiç anlatmadı. Bu kararı bütünüyle ona bırakmak yaptığım en büyük hataydı. Mark'ın cesedi bulunana kadar ne nereyi arayacağımı ne de Lazar'ın başına ne geldiğini biliyordum. Mark, morgdaki patlama, Caruso'nun öldürülmesi, manastırdaki katliam diye saydı. Bunlar hep senin işindi. Her seferinde bunlardan başkalarının sorumlu olduğunu iddia ettin ama aslında Paul Mark'ın ölümüne karıştığınla ilgili hiçbir ipucu kalmadığından emin olmak istiyordun. Sandığımdan da zekiymişsin. Hatta soruşturmayı durdurmak isteyenlerin kızın mafya ya da hayatta kalmayı başaran Lazar ya da Marş olduğu sanıldın diye senaryolar bile yazdın. Oysa hepsi senin oyununun bir parçasıydı Kelso. Kuşkuları başka tarafa yönlendirdin. CIA'deki üstlerinin senin neler yaptığından haberleri bile olmaması için uğraştın. Oldukça etkilendim. Çok iyisin Ryan. Bana Caruso Langley için biçilmiş kaftan gibisin. Peki ama neden? Sadece izini kaybettirmek için mi? O disketin kaç para edeceği konusunda hiç fikrin var mı? Bir 50 milyondan daha çok. Daha söz ediyoruz. Bir 50 milyondan daha söz ediyoruz. Hapishaneye girmemek için Moskova çetesi bu kadar parayı vermekte bir an bile tereddüt etmez. Bana maval okuma. Ondan sonra da ortadan kaybolacaksın değil mi? Sonsuza kadar. Kelso başını sallayarak doğruladı. Kimse beni bir daha bulamayacak. Langley bile. Senin yerinde olsam bu kadar kesin konuşmazdım. Sanırım Ryan CIA'de neredeyse 30 yıl çalıştıktan sonra izlerimi silmeyi çok iyi becerebilirim. Bütün bunları neden yapıyorsun Kelso? Eğer bir neden peşindeysen sana bir sürü neden gösterebilirim. Yabancılaşma, imrenme, hırs. Başlangıç için bunlarla idare ediver. Moskova çetesindeki gibi ciğeri beş para etmez herifler milyonları cebe indirirken iyi çocuk olmaya çalışan bizlerin hayatlarını tehlikeye atmasına rağmen en ufak bir kazanç sağlamadıklarını görmek o kadar zoruma gidiyor ki. Bütün bunların sonunda da bekleyeceğim tek şey boktan bir altın saat ve hiçbir işe yaramaz bir emeklilik. İşte o vakit belki de CIA'nin bana öğrettiği bütün pis numaralardan yararlanmanın zamanı geldi diye düşünüyorsun. Sorunun cevabını verebildin mi? Peki disket nerede? Kelso yeniden sırıttı. Hafızasını tazelemek için ufak bir baskı uyguladıktan sonra Jennifer'ın bu konuda bana yardım edeceğine dair bir his var içimde. Nasıl bir baskı? Yakında görürsün. Leroy Brown o iki adamı daha önce hiç görmemişti ama ona gösterdikleri kimliklerden New York Polis Müdürlüğü'ne bağlı dedektifler oldukları anlaşılıyordu. İşlerinden biri sarışındı ve çenesinde bir çürük izi vardı. Leroy onu ve arkadaşını Coldwell'in koridorlarından birinden götürürken "Öyleyse ne oldu da Bobby'yi görmeniz gerektiğini karar verdiniz?" dedi. Leroy'un yanında yürüyen sarışın yüzünde derin bir endişe, sarışının yüzünde derin bir endişe okunuyordu. Ablası Jennifer otoyolda trafik kazası geçirdi. İyi haber kızın hala hayatta olduğu. Kötü haberse ağır yaralandı. Ne? Ne zaman oldu bu? Bu akşam üzeri geç saatte. Uçaktan henüz inmiş. Bindiği taksi kazaya uğramış. Tanrım, çok acı bir haber bu. Jenny Bobby'nin tek yakını. Hey, olanları öğrenmek onu oldukça sarsacak. Öyle değil mi? Üzgünüm ama biz sadece görevimizi yapıyoruz. Çocuğun bizimle gelmesi gerekli. Jenny onu görmek istediğini söyledi. Hey, o kadar emin değilim memur bey. Bobby son günlerde çok sarsıldı ve onu size teslim etmek yetkim yok. Leroy camlı bir kapının önünde durdu. Adamlar camdan bakınca pencerenin yanında tekerlekli sandalyesinde oturan, kağıtlara bir şey çiziktiren Bobby'yi gördüler. O mu? Evet, bu Bobby. Size söylediğim gibi götürmenize izin verecek yetkim. Gerekli bütün yetki burada. Sarışın tabancasını çıkardı ve kabzasıyla Leroy'un şakağına vurdu. İri yarı hasta bakıcı sarsıldı ama güçlü bir vücudu vardı ve kolay kolay devrileceklerden değildi. En azından ikinci bir adım atıp kafasının tepesine copuyla sert bir darbe vurup bayıltana kadar. İki adam baygın hasta bakıcıyı yerde sürüklemeye başladı. İçlerinden biri temizlik dolabını açtı. Sonra da Leroy'u dolabın içine tıkıp kapıyı kilitlediler. Luke Garuda bozuktu, hem de çok bozuk. Akşama doğru evine döndüğünde Angelina'yı yatakta çıplak vücudunu çarşafla örtmüş, suratında hızlıca bir tebessüm, ihtiyacı olduğunu tahmin ettiği rahatlığı vermeye hazır bekler bulmuştu. Öğleden beri bekliyorum. Yanıma gel Lou. Ryan'a sinirlenmişti. Hiç yardımcı olmaya gayret etmeyen, onu böylesine kızdıran Ryan'a. Angelina'nın yanına girip bir süre oynaştı. Oysa kafası hiç de yaptığında değildi. İşin ortalık yerinde soluğunu boşalttı. Angelina'nın bacaklarının arasından çıkıp bir sigara yaktı. Neyin var senin Lou? Garuda sigarasından öfkeyle bir nefes çekti. Daha ne olsun? Hiçbir şey yolunda gitmiyor ki. Sana bahsettiğim dosya vardı ya, hani buzdaki ceset. Ne olmuş? Tuhaf şeyler oluyor Angelina. Çok tuhaf şeyler oluyor ve benim ne olup bittiği hakkında en ufak bir bilgim yok. Angelina Lou'nun gözlerinde kafasının başka yerde olduğunu gösteren o dalgın bakışı yakaladı. Alnında da ter taneleri vardı. Aman tanrım, Lou çok gerginsin. Tanrı aşkına 5 dakika içinde olsa işini unutamaz mısın? Ben buraya sevişmek için geldim, unutmayın mı? İstediğimi aldığım da pek söylenemez. Biliyorum sevgilim ama kafam çatlayacak gibi. Angelina eliyle sırtını sıvazladı. Sonra da elini beceriklice uzanıp kamışını tuttu ve kıkırdadı. Hadi yatağa dön de dilimle o sevdiğini yapayım. Hani gözlerini yuvarlarından uğrattığını söylediğin şeyi. Bakarsın işi yarar da dertlerini unutursun ha? Oysa Garuda sigarasını çoktan söndürüp elbiselerine uzanmış, kapının yolunu tutmuştum. Sevgilim gitmek zorundayım. Sonra telefon edelim, tamam mı? Nereye gitmek zorundasın? Seni seviyorum sevgilim. Lou, sanki başka birisi sevişiyormuş gibi bir sesti. Bir sürü inilti. Ama Garuda iniltilerin zevkten mi yoksa acıdan mı kaynaklandığından pek emin değildi. İşin başlangıcında arabasına binip amatsız da yola çıkmıştı. Ama kafasının içini boşaltmaya, neler olup bittiğini, bundan sonra neler yapması gerektiğini çözmeye çalışırken birden 3 sebepten dolayı Coldwell'e gitmesi gerektiğine karar vermişti. Birincisi çocuğun iyi olup olmadığını görmek için. İkincisi Mark Ryan'ın Coldwell'e uğrayıp Bobby'yi yoklamak isteyebileceğini düşündüğü için. Eğer buraya uğrarsa Garuda onu karşılayıp konuşmalarına kaldıkları yerden yüz yüze devam etmek niyetindeydi. Üçüncüsü Doğruyu söylemek gerekirse bu Bill'i bir daha konuşmak istediği için. Nedenini tam olarak bilemiyordu. Çocuğa babasının kızı mafya ya da Prime'ın deniz aşırı sahipleri hakkında bir şey söylerken duyup duymadığını sormak aptalca olacaktı ama yapacak başka bir şey olmadığından zahmete değeceği kanısındaydı. Ancak daha sonra olacakları tahmin etmediği kesindi. Koridorda Bobby'nin odasına doğru yürürken birinin inlediğini duydu. Ses temizlik dolabından geliyordu. Ne oluyor burada? Yoksa çalışanlardan ikisi akşam tatilinden yararlanıp yatay jimnastik mi yapıyordu? Hastalardan biri yaralı halde bir şeyden korkup kendini dolaba kilitlemiş olmasın? Nedeni anlaşılmıyordu ama Garudo dolabın önünde durduğunda iniltiler atmıştı. Şimdi artık birinin canı fena halde acıyor gibi çıkıyordu ses. ''Hey, kim var orada?'' diye seslendi Garuda. Cevap olarak derin ve erkeksi bir inilti duydu. Garuda dolabın tokmağına yapıştı ama kapı kilitliydi. İşte o sırada yerde koridorun öte tarafındaki anahtarı gördü. Koşup anahtarı aldı, kilide soktu, kapıyı açtı ve daracık alana yığılıp kalmış Leroy'u, kafatasındaki derin yarıktan akan kanı, dolabın karanlığında birer golf topu gibi bakan gözlerinin akını gördü. Sana ne oldu? Leroy kafasını tutarak ve sanki tuğladan yapılmış bir duvarın altında kalmış gibi homurdandı. Aynasızlar kafama vurdular. Ne? Tanrım, sanki kafamın üzerinden bir fil sürüsü geçmiş gibi. Bana bir doktor bul. Garuda'nın Leroy'un başından geçenleri öğrenmesi 2 saniye sürdü. Kaybedilmemesi gerekli değerli 2 saniye. Sonunda lanet olsun diye haykırıp koridorlarda koşmaya başladı. Bahçeye açılan bir yangın çıkışının önünden geçerken otoparkta 100 metre kadar ötede Bobby'yi bohçalayıp koyu lacivert bir Buick'in arka koltuğuna savuran sonra da motoru çalıştırıp hareket eden 2 kişiyi gördü. Garuda'nın yanında beylik tabancası yoktu. O kahrolası silahı cep telefonuyla birlikte arabada bırakmıştı. Onun için yapabileceği tek şey hızlanıp çıkış kapısından geçen peşinden gri bir egzoz bulutu bırakan Büyük'ün ardından bakmak oldu. Lanet olası plakayı almaya bile fırsat bulamamıştı. Yapması gereken tek şey olduğunu düşündü. Mark'la temas kurmak hem de hemen. Ter içinde arabasına koştu. Jennifer Chevrolet'den indiğinde yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya devam ediyordu. Nick Stavet el feneriyle öne düşüp yol gösterdi. Verandaya ulaştıklarında her ikisi de iliklerine kadar ıslanmışlardı. İstersen anahtarı bana ver. Jennifer çantasını karıştırdı. Anahtarı bulup Stavet'e uzattı. Stavet kapının kilidini çevirdi. Hole girdiklerinde alarm çalmaya başladı. Jennifer ışıkları yakmaya yönelirken Stavet, hayır şimdilik açmasan iyi olacak dedi. Yüzünden yağmurun ıslaklığını sildi. Alarmı sustur Jennifer. Stavet'in tuttuğu fenerin ışığında Jennifer şifreye girince alarmın zili sustu. Peki ya adamların nerede? Stavet yeniden cep telefonunu denedi. Ardından umutsuzca kaşlarını çattı. Ne oldu? Hala hizmet dışı, bir anlam veremiyorum. Başka yoldan temas kuramaz mısın? Bu evde hala telefon var mı? Var ama kesik. Stavet'in çenesi endişeden kasıldı. Sıkma canını. Adamların fazla uzakta olamaz. Üstelik burada buluşacağımızı da söylemiştim. Neyse, denemeye devam edeceğim. Bir şimşek pencereleri aydınlattı. Holü mavimtırak bir ışıkla yıkadı. Jennifer şimşeği izleyen iç karartıcı sessizliğin içinde dona kalmış gibiydi. Bir adım bile atamadı. Ev birden azgın fırtınanın ortasında kalmış, ürkütücü bir yere dönüşüp iç burkutucu hatıraların teker teker canlanmasına neden oldu. Genç kadın bütün bunları yapmaya gücüm yetecek mi bilemiyorum diye düşündü. Stavis onun korkusunu hissetmiş olacak ki uzanıp koluna dokundu. Korkacak bir şey yok Jennifer. Sence aramaya nereden başlayalım? Önce çalışma odasını, sonra da belki tavan arasını ve bodrumu. Eğer gerekirse bir de kayıkhaneyi. Jennifer adımını attığında çalışma odası zifiri karanlıktı. Rüzgar çığlıklar atarak körfezi dövüyor, şiddetli şimşek çakıntıları pencereleri ışığa boğuyordu. Elektrik düğmesini el yordamıyla bulup çevirdi. Sen masaya bak, ben de rafları arayayım, dedi Staves. Babasının kitapları, kişisel eşyası, fotoğrafları, elma ağacından yapılma çalışma masası ve deri koltuğunun dışında o da tam Jennifer'ın hatırladığı gibiydi. Hayaletler. Evin her köşesi hayaletlerle dolu. Kendini zorlayıp çekmeceleri açıp kapamaya çalışırken Staves de boş rafları gözden geçiriyor, gizli bir bölme olup olmadığına bakıyordu. 10 dakika kadar aradıktan sonra vazgeçti. Bir işe yaramayacak. Öteki odalara bakalım. Ama acele etsek iyi olacak. Biz havalimanında ortadan kaybolduğumuzda Kelso geleceğimiz yerlerden birisinin de burası olacağını tahmin etmişti. Ne demek istiyorsun? Bana kalırsa niyetimizin ne olduğunu tahmin edip buranın yolunu tutmuştur bile. Tavan arasını ve bodrumu aradılar. Bir şey bulamayınca daha fazla zaman kaybetmemeye karar verip mutfağa döndüler. Staves arka kapının kilidini açtı. Odaya dolan güçlü fırtına neredeyse ayaklarını yerden kesecekti. Birkaç dakika saniye sonra ışıklar söndü ve mutfak zifiri karanlığa gömüldü. Staves el fenerini yaktı. Fırtına elektrik hatlarını koparmış olmalı. Jennifer bahçenin sular altında kaldığını, ağaçların öfkeyle dallarını salladıklarını, azgın dalgaların kayıkhane rıhtımını dövdüğünü gördü. Oraya gidersek ikimiz de ölebiliriz. En iyisi yanımdan hiç ayrılma ve elimi bırakma. Denize sürüklenmeni istemiyorum. Hazır mısın? Galiba. Staves baltosunun yakasını kaldırıp Jennifer'ı fırtınanın altına götürdü. Kenara çek, dedi Kelso. Mark Cove End'in 100 metre kadar berisinde arabayı kaldırımın kenarına çekip durdurdu. Yolun karşı tarafında annesiyle babasının tüm ışıkları sönük evini gördü. Kaçmaya kalksa fazla uzaklaşabileceğini sanmıyordu. Kelson'un tabancası hala üzerine çevirildi. Motor çalışsın ama farları söndür. Hadi acele et Ryan, yoksa sabrım tükenir ve şubeyine bir kurşun gömerim. Mark söyleneni yapınca Kelso şimdi ilerlemeye başladı ama çok yavaş, dedi. Mark Kelso'nun emrine uyup neredeyse yürüyüş hızıyla ilerlemeye koyuldu. Coven'de 50 metre kalınca Kelso, burada dur ve motoru da kapat, dedi. Mark olduğu yerde durup kontağı kapattı. Bir anlık sessizliğin ardından fırtınanın kükremesini duydular. Aynı anda da şiddetli bir sağanak otomobili sarstı. Kelso Cove End'i inceledi. Ev karanlığa gömülmüştü. Saatini kontrol etti. Erken geldik. Bu da ne demek oluyor şimdi? Bekleyeceğiz. Neyi? Sahneye çıkış zamanımızın geldiğini söyleyecek telefonu. Hiçbir şey anlamıyorum. Anlayacaksın Ryan. Tahta kaldırım karanlıklara gömülmüştü. Staves kayıkhanenin kapısını açmaya çalışırken Jennifer'da rıhtımı döven dalgalardan sırılsıklama olmuştu. Staves Fenerinin ışığı dıştan takma motorun üzerinden paslı aletler ve makine parçalarıyla dolu raflara tuttu. Köşe bucak her yeri ara Jennifer. Jennifer teknenin içine girdi. Minicik kamerayla davlumbazı aradı. Evet ise feneri makine dairesinde tutuyor. Etrafı elleriyle yokluyordu. Hiçbir şey bulamayınca rafların yanına gitti. Eline geçen aletleri ıvır zıvırı yere attı. Gözlerinde Jennifer'ı ürküten tehlikeli bir bakış vardı. Rafları tümüyle boşaltınca birden hırsla tekmeyi tekmelemeye başladı. Nerede bu kahrolası kutu? Düşün Jennifer, nerede olabilir, nerede? Jennifer tekneden ince. Staves ansızın ona dönüp saçlarından kavradı. Hırsla kendine çekerek genç kadının suratına bir tokat patlattı. Jennifer acıyla duvarın dibine doğru sendirdi. Sana bir soru sordum. Jennifer patlak veren bu öfkeye anlam veremeyecek kadar şaşırmıştı. Doğrulmaya çalışırken titriyordu. Baştan sona yanlış olan bir şey vardı. Bunun farkına ancak şimdi varabiliyordu. Çenesi ateşe tutulmuş gibi yanıyordu ve konuşamayacak kadar sarsılmıştı. Ama Staves artık çıldırmış gibiydi. Yanı başına gelip dikildiğinde sesi nefret doluydu. Benden bir şeyler saklıyorsun. Kutu bu evde bir yerde olmalı. Şimdi söyle artık. Nerede? Söyledim sana. Bilmiyorum. Jennifer içgüdüsüne uyarak kapıya atıldı. Ama Staves hemen peşinden yetişip genç kadının bileğinden yakaladı. Nereye gidebileceğini sanıyorsun? Adamın gözlerinde delice bir bakış vardı ve Jennifer onun o anda her şeyi yapabileceğini anladı. Canımı acıtıyorsun, lütfen. İtirazlarına kulak asmadı. Genç kızı sürükleyerek kayıkhaneden çıkardı. Suya batmış çimlerin üzerinden geçirerek mutfağa doğru götürdü. Lanet olası, çeneni kapat. Mutfak kapısına vardıklarında Stavis yüzündeki suları sildi. Cep telefonunu çıkarıp bir numara tuşladı. Benim. Onu burada istiyorum. Hemen şimdi. Dakika geçmeden. Evin arka kapısından getir onu. Telefonu kapattı. Birkaç saniye sonra Jennifer araba yolunu yalayıp dönen farların ışığını gördü. Bir araba durdu ve içinden aşırı kilolu ve bıyıklı bir adam güçlükle inmeye çalıştı. Jennifer dikkatle bakınca adamı tanıdı. Havalimanındaki Marty'ydi bu. Yanındaki de arabadan inince Jennifer büyük bir darbe yemiş gibi oldu. Vogel'in çiftliğindeki sarışın saldırgan. Arabanın arkasından bohçalanmış gibi sarılıp sarmalanmış birini çıkardılar ama Jennifer bardaktan boşanırcasına yağan yağmurda indirdikleri kişinin yüzünü seçemedi. Onu eve doğru taşırlarken kafası yana devriliyor, ayakları çakıl taşlarının üzerinde sürünüyordu. Birden Jennifer sürüklenen kişiyi tanıdı. Bobby, kardeşin yanına doğru koşmaya başladı. Ne var ki Stavis acımasızca saçına yapıştı. İçeri getirin, dedi adamlarına. Jennifer'a sıkı sıkıya yapışmışken bir numara daha tuşladı ve telefona bağırarak son bir kez daha denedim ama işe yaramadı Kelso, dedi. Hiçbiri yaramadı. Karı kutunun nerede olduğunu bilmiyor. Şimdi ne yapmamı istiyorsun? Tamam ama bütün gece sürmesin. Telefonu kapatıp Jennifer'ın yüzüne baktı. Artık küçük bir sohbet yapmamızın zamanı geldi bence. Ne dersin? Telefon çaldığında Mark Kelso'nun limuzininin direksiyonunun başında oturuyordu. Kelso ağzı öfkeden çarpılmış vaziyette karşısındakinin söylediklerini bir süre dinledikten sonra hiddetle bekledi. Hiddetle bekle orada, dedi. Geliyorum, yanımda Ryan var. Telefonu kapatırken yüz hatları kızgınlıktan gerilmişti. Tabancasını Mark'a çevirdi. İn arabadan. Neden? Kelso namlusun ucuyla Cove End'e giden yaya yolunu gösterdi. Soru sormayı bırak. Sen sadece evin arkasına yürü. Tamam Bobby, buradayım. Her şey düzelecek. Canın yandı mı? Canı yanıyor mu? Söyle bana. İki adam Bobby'yi mutfağa taşımış, Jennifer'ın yanına masanın başına oturtmuşlardı. Gözleri ağlamaktan şişmişti ve sol yanağında da kötü bir çürük görünüyordu. Jennifer sarıldığında kardeşinin vücudunun birden hıçkırıklarla sarsıldığını görüp içinde onu korumak için önüne geçilmez bir istek duydum. İyisen kafanı salla. Ne olur Bobby, lütfen. Canının yanıp yanmadığını, iyi olup olmadığını söyle bana. Bobby'nin korkudan mı yoksa acıdan mı ya da her ikisinden birden mi öyle sararmış olduğunu tahmin edemiyordu. Bobby şaşırmış gibi görünüyordu ama Jennifer gözlerini ceketinin yeniyle kuruladığında tereddütle de olsa başını salladı. İyi olduğundan eminsin değil mi? Bobby başını bir kez daha salladı ama Jennifer gözündeki şaşkınlığı görünce kardeşinin olan bitenden hiçbir şey anlamadığının farkına vardı. Kardeşin iyi, öyle değil mi Bobby? Seni gidi piç. Çocuk yaralanmış. Vah vah, çok üzüldüm. Stavis yüzünde pis bir sırıtmayla hempalarına baktı. Kelso gelmek üzere. Hem yanında konuğu da var. Biriniz dışarı çıkıp arabada çevreyi gözetlesin. Diğeriniz arka bahçeye baksın. Ben söylemeden yerlerinizden ayrılmayın. Adamlar dışarı çıkarken Jennifer Bobby'yi rahatlatmaya çalıştı. Birkaç saniye sonra bir arabanın motorunun çalıştığını, geri vitese takarak araba yolundan uzaklaştığını duydular. Stavis sanki bir şeyler bulacakmış gibi mutfak çekmecelerini araştırdı ama her açtığı çekmecenin bomboş olduğunu görünce bir iskemle çekti, çevirip üzerine çöktü. Yeniden sakinleşmişti ama Jennifer her an şiddete başvurabileceğinden korkuyordu. Kimsin sen? Bana bu kötülükleri, bana bütün bunları neden yapıyorsun, diye sordu. Bir saniye sonra kapının önünde ayak sesleri duydu. Stavis tırıttı. Sabret, birazdan bütün sorularına cevap alacaksın.